Ayrım 4. Kontur Gerilla 1. Teorisi. Ferit İlsever. Sayfa 44. Özel Harp Dairesi. Milli savunma değil, milli yıkım. Bu girişten sonra Özel Harp Dairesi'nin ÖH'de Türkiye'nin savunmasında görev üstlendiği görüşünü özellikle tartışmak istiyorum. Burada tabii genel, soyut bir özel harp biriminin görevlerini değil, ülkemizde 1950'li yıllardan sonra kurulmuş birimin oynadığı rolü tartışıyoruz. Bu tartışmayı giriş bölümünde ele aldığımız birçok konuyu tekrar etmek pahasına yapmak zorundayız. ÖHD'nin de rol üstlendiği dönemin en temel gerçeği şuydu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kemalist devrimin hızı kesilmiş ve ABD dünya hakimiyeti için harekete geçmişti. ABD'nin Sovyetler Birliği'ni kuşatmak, Türkiye'yi ve bölge ülkelerini denetim altına almak hedefi Ankara'da bir milli iktidar varken gerçekleşemezdi. ABD işte bu hedefle Kemalist devrimi ve onun milli iktidarını tasfiye etmeye girişti. Truman doktrinini ve uygulaması, Bayar Menderes'lerin iktidara getirilmesi, Türkiye'nin NATO'ya alınması ve Türk birliklerinin Kore'de ABD'nin emperyalist amaçları için kullanılması, karşı devrimin Kemalist devrime karşı ilk önemli atağını oluşturuyordu. NATO'nun Brüksel'deki merkezine doğrudan bağlı ÖHE'de, Türkiye'nin milli savunmasının ihtiyaçlarına cevap vermek için değil, NATO'nun Sovyetler Birliği'ni kuşatmasında ve içeride Kemalist devrimin yıkılmasında rol oynaması için kuruldu. Amerikan Derin Devleti böylece TSK'nın kumanda merkezine yerleşti. Bu operasyonun gerçekleşmesinden sonra Türkiye'nin savunmasını güçlendiriyoruz yalanı eşliğinde tanık olduğumuz karşı devrimci yıkımı bir kez daha özetleyelim. ABD'ye teslimiyet politikasının ilk sonuçları savunma ve dış politika alanlarında görüldü. Türkiye'nin milli savunma planlarından ve bu planların gerçek ihtiyaçlarından vazgeçildi. Türkiye'nin savunması ve dış politikası ABD'nin ihtiyaçlarına göre belirlenmeye başlandı. Türk ordusu NATO planlarına göre konumlanmaya başladı. Özel harp birimine de Sovyet işgaline karşı gerilla savaşı yürütmek ve Sovyet dolaylı tehdidi sayılan milli direnişi bastırmak görevi verildi. Antikomünist kampanya eşliğinde Milli Kurtuluş Savaşımız, Kemalist devrim ve bugünkü Milli Demokratik devrim mücadelemiz hedef alındı. Türk ordusunun Orta Doğu'da ve bölgemizde ABD'nin ihtiyaçlarına göre mevzilenmesi, onun ABD profesyonel jandarmalığına veya polis gücüne dönüştürülmesi anlamına geliyordu. 1950'lerden beri süren tartışmanın özü budur. Türk ordusu Atatürk'ün milli ordusu olarak mı kalacak yoksa ABD jandarması mı olacak? ÖH'de hep bu ikinci misyonun ön plandaki uygulayıcısı olarak rol oynamıştır. Türkiye ABD dayatmalarına boyun eğerek başta Sovyetler Birliği olmak üzere tüm komşularımızı ve bölge ülkelerini karşısına aldı. Üçüncü dünyada tecrit oldu. Merkezinde Amerikan Derin Devleti'nin bulunduğu iktidarlar Kemalist devrimi tasfiye programının parçası olarak laikliğe saldırıya geçtiler. Atatürk devriminin yasakladığı tekkeleri, tarikat ve cemaatleri hortlattılar ve iktidarın kurumları haline getirdiler. Öğretimin birliği ilkesini yıktılar, laik bilimsel eğitimi parçaladılar. Tüm toplumu yeniden ortaçağ kurumlarına, etnik, dinsel temelli örgütlenmelere ve feodal kozmopolit kültüre mahkum ettiler. Karşı devrimin özellikle darbelerle dayattığı bu yarım yüzyıllık pratiğinin merkezinde de hep özel harp birimi bulunmuştur. ABD dayatmalarına boyun eğen Türkiye, ekonomide de milli, halkçı, devletçi niteliklerinden ödün vermeye başladı. ABD işbirlikçiliği, ekonomide de karma ekonominin yerini yavaş yavaş özel sermaye, özel mülkiyet ağırlıklı piyasa ekonomisinin almasına yol açıyordu. Bir süre sonra ise özel mülkiyet ve piyasa ekonomisi tek hakim üretim ilişkisi haline geldi. Özelleştirmelerle var olan kamu kurumları da yıkıma uğradı. Böylece merkezinde Amerikan Derin Devleti'nin bulunduğu iktidarlar kendi ayakları üzerinde duran ve kendi kendine yeten milli ekonomiyi yıktılar. Türkiye'yi bugünkü dışa bağımlı borç batağında, haciz kıskacında, tarımı, hayvancılığı ve sanayisi çökertilmiş enkaz yığınına sürüklediler. İşte iktidar odaklarında kontur gerillanın bulunduğu Türkiye'de bir devrim böyle yıkıldı ve Amerikancı dikta böyle kuruldu. Nitekim bu yarım yüzyıllık süreçte asker, sivil, Türkiye'nin milli kuvvetleri Kemalist devrimi korumak amacıyla gerçekleştirdikleri her girişimde karşılarında ÖHD'yi buldular. Bu tablo 27 Mayıs'ta böyleydi, 9 Mart'ta, 28 Şubat'ta böyleydi ve bugün de böyledir. Türkiye'nin milli kuvvetleri bugün Türk devletinin merkezinden Amerikan derin devletini tasfiye eden bir milli iktidarla ABD bağımlılığından kurtulabilir. Türkiye'yi Kemalist devrim rotasına oturtarak Cumhuriyeti yeniden kurabilir. Türkiye ABD'nin denetimindeki ÖHD'ye mecbur muydu? 50 yıl sonra bugün hele böyle bir yıkımı yaşadıktan sonra bu soruya Türkiye mevzisinden yanıt verebiliyoruz. 1950'lerde Türkiye'de milli iktidar olsaydı ABD baskılarına direnebilir ve bağımsızlığımızı koruyabilirdi. Türkiye ne NATO'ya, ne ikili anlaşmalara, ne Marshall yardımına ne de ÖHD'ye mecburdu. Savunmamızı NATO'yla ve ABD ittifakıyla güçlendiriyoruz söylemi ve pratiği milli yıkıma ve koskoca bir hüsrana yol açtı. Bu kitap canlı örnekleriyle bu yıkımın tarihidir. 1. Bölüm. Kontur gerillayı ABD kurdurdu. Milli Kurtuluş Savaşları atom bombasından güçlüdür. Soğuk savaş koşullarında NATO'nun 3 görevi ön plana çıkıyordu. Birincisi Sovyetler Birliği'ni kuşatmak, ikincisi gelişmekte olan ülkeleri ABD adına denetim altına almak, üçüncü görev ise bizzat NATO'ya üye devletleri ABD adına denetim altında tutmak. NATO'nun bu işlevi üzerinde pek durulmaz. Oysa NATO tarihine bakınca NATO'nun belki de en etkin yönü bu olmuştur. 1990'da Sovyetler Birliği dağılmış, Varşova Paktı feshedilmiştir. Ancak NATO yerinde duruyor. NATO'nun NATO üyelerini denetleme örgütü olarak çalışması bugün daha da geçerlidir ve özellikle kontur gerilla faaliyetini anlamak açısından anahtar değerindedir. ABD böylece Avrupa ülkelerinin birleşmesini önleyerek onları da denetim altına tutmak politikasını da uyguluyordu. Sovyetler Birliği'ni kuşatmak, dünya çapında antikomünist bir kampanyayla ideolojik siyasal kültür alanlarda bir saldırı politikasını ve bunun yanı sıra güçlü bir savaş makinesini hazır tutmayı da gerektiriyordu. Bu kuşatma politikasının en önemli unsurlarından biri nükleer savaş tehdidiydi. ABD 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'ya attığı atom bombasıyla bütün dünyaya teslim ol mesajı vermişti. Özellikle Sovyetler Birliği'ne. Böyle olmadı. Dünyamız Milli Kurtuluş Savaşları'nın yeniden yükselişine tanık olacaktı. Öte yandan Sovyetler Birliği'nin 80'li yıllarda yıkılmasına dek sürecek iki süper devletin mücadelesine, ABD'nin 3. dünyayı denetim altında tutması özel politikaları gerektiriyordu. 1950'lerdeki Kore Savaşı ABD'nin önündeki zorlu sürecin ilk adımıydı. Kore olayı Milli Kurtuluş Savaşları'nın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kore halkı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni örgütleyerek her türlü tehdide karşı ülkesini kararlılıkla savundu. Cezayir'in Kurtuluş Savaşı bir kahramanlık destanı olarak tarihe geçti. ABD daha sonraki yıllarda Hindistan'da ard arda yenilgiye uğrayınca şu gerçek kendisini kabul ettirdi. Milli Kurtuluş Savaşları atom bombasından daha güçlü bir silahtır. Stratejik Müdahale Birlikleri. Amerikalı askeri uzmanlar Kore'deki başarısızlığın nedenleri üzerine düşünürken Amerika'nın büyük tekellerinden Rockefeller grubu 1956 yılında şu öneriyi ileri sürdü. ABD'nin çıkarlarına uygun düşmeyen herhangi bir durumu düzeltmek için dünyanın neresinde olursa olsun derhal müdahale edebilecek yeteneklere sahip özel askeri birlikler kurulmalı. Bu özel askeri birliklerin gayet hareketli olması ve çeşitli yerel harpleri başarıyla sona erdirecek yetenekli olması gerekir. Dipnot Rockefeller Vakfı'nın raporu, American Harp Doktrinleri, Prospects of America, sayfa 271. Aynı raporun ileriki bölümlerinde ise Kurtuluş Savaşları'na ve devrimlere karşı alınması gereken önlemler sıralanıyordu. Gerek bizim gerekse komünist olmayan diğer dünya devletlerinin güvenliğini sağlamak için mahalli kuvvetler ve akımlar tarafından sıkışık durumda bırakılmış olan dost hükümet ve rejimlere silahlı yardımlar yapmak zorunluluğunu duymalıyız. Bu zorunlulukla yapılacak askeri müdahale ne klasik askeri stratejiye uymakta ne de geleneksel diplomatik müdahaleye benzemektedir. Bu askeri müdahalenin kendine özgü bir niteliği ve biçimi vardır. Dipnot Rockefeller Vakfı'nın raporu, Amerikan Harp Doktrinleri, sayfa 298. Bütün bu dönemdeki strateji arayışlarının hedefini ise Amerika'nın gözde askeri uzmanlarından Peter Parrott ve John W. Shay şöyle özetliyordu. Birleşik Amerika hoşuna gitmeyen solcu veya solcu olmayan hükümetleri devirmek için gerilla taktiğini kullanabilir ve kullanmalıdır. Bizim amacımız hoşa gitmeyen ve bizimle dost olmayan hükümetlerin yerine dost hükümetleri geçirmek olmalıdır. Dipnot: Peter Parrot ve John W. Shay, Guerrillas in the 1960, sayfa 66, Amerikan Harp Doktrinleri, sayfa 302. Gerilla ve kontur gerilla savaşları Amerikan askeri tarihinde ilk kez 50'li yıllarda sistemli biçimde ele alındı. Bu raporlarda sözü edilen özel askeri birlikler ise Amerikan kontur gerillasının ilk çekirdeğini oluşturuyordu. Amerikalı askeri uzmanlar ilk kez bu yıllarda ve Güneydoğu Asya'daki bir dizi başarısızlıktan sonra milli kurtuluş savaşlarına karşı klasik savaş yöntemleriyle ve düzenli ordularla mücadele edilemeyeceğini saptıyor ve özel savaştan, özel askeri birliklerden söz ediyorlardı. Rockefeller grubunun önerisi doğrultusunda ilk stratejik müdahale birlikleri STRAÇ kuruldu. Bu birliklere dünyanın çeşitli bölgelerinde ABD'ye karşı gelişecek mücadeleleri bastırma görevi verildi. Yine bu yıllarda ABD'nin çeşitli ülkelerdeki kara, hava ve deniz kuvvetlerinin bir kısmı bu amaçla yeniden eğitilip teşkilatlandırıldı. Kontur gerilla belgelerinin incelemesine geçmeden önce bu dönemdeki ABD stratejisiyle ilgili iki konunun altını çizmek istiyoruz. ABD'nin çıkarları. Birincisi, amaç yukarıdaki alıntılarda da çok açık görüldüğü gibi ABD'nin çıkarlarını, ABD'nin güvenliğini korumak ve hoşa gitmeyen hükümetleri devirmektir. ABD'yi tanımak için üç cümleciyi bilmek yeterlidir. Süper devlet dünyaya yarım yüzyıldır bu amacı doğrultusunda yön vermeye çalışmaktadır. Ne var ki ABD'nin hakimiyeti ve çıkarları ilgili ülkeye o ülkenin güvenliği ve savunması olarak tanıtılır. Örneğin Türkiye'de kontur gerilla, özel savaş gibi kavram ve uygulamalar 1990 öncesinde hep Türkiye'nin güvenliğiyle maskelenerek sunulmuştur. Çok öğreticidir. NATO ve kontur gerilla sürecinde Türkiye'de Kemalist devrim yıkıma uğratılmıştır. Tabii hiçbir ülke ve halk üzerinde ABD'nin çıkarlarını koruyorum diyerek denetim kurulamaz. Bu yüzden ABD'nin psikolojik savaş merkezleri Sovyet tehdidine karşı hür dünyanın güvenliği, Türkiye özelinde ise Türkiye'nin güvenliği yalanını ileri sürmüş, hoşa gitmeyen iktidarlar ise kanlı müdahalelerle bastırılmıştır. Kore-Vietnam müdahalelerinden bugün Irak'taki Amerikan zorbalığına uzanan saldırganlığın temelinde ABD'nin çıkarları ve güvenliği vardır. ABD emperyalistleri yarım yüzyıldır yayılmacı ve hegemonyacı hedeflerine ulaşmak için dünyamızı kana boyamışlardır. Dünyanın neresinde olursa olsun, stratejinin ikinci özelliği ABD'nin çıkarlarını dünyanın neresinde olursa olsun savunmaktır. Amerikalı askeri uzmanlar dünya haritasını önlerine koymuşlar, hangi bölgede hangi araçlarla denetim kuracaklarını saptamışlar ve ABD'nin dünya hegemonyasını planlamışlardır. ABD dünyanın dört bir köşesinde üstünlük kurma hedefini her zaman açıkça belirtti. Bugün ise küreselleşme söylemleriyle bu hedefini açıkça vurguluyor. Küreselleşmeyle dayatılan nedir? Milli devletler, milli pazar ve milli sermaye etkisiz kılınacak ve tasfiye edilecektir. Neoliberalizme göre dünya tek bir pazar haline gelmiştir. Bu pazarın tek hakimi ise dünya sermayesi olacaktır. Yani büyük ölçüde mafyalaşmış ABD mali sermayesinin ve dev şirketlerinin merkezinde olduğu uluslararası sermaye. Tüm dünya bu sermaye gücünün demokrasi diye dayattığı mafya gladyo tarikat rejimine boyun eğecek. Bu küresel diktanın bekçiliğini ise ABD'nin dev savaş makinesi yapacaktır. İşte günümüzde insanlık 90'lı yıllardan sonra tek süper devlet haline gelmiş ABD'nin bu dayatmalarına isyan etmektedir. Bu isyanlar sonucunda ABD kaybetmiştir ve baş aşağıya gitmektedir. Özel savaş, özel askeri birlikler. 50'li yıllardan sonra dünyanın neresinde olursa olsun ABD çıkarlarını savunmak artık yalnız düzenli askeri birliklerle olamazdı. Özellikle 3. dünyadaki yangına özel askeri birliklerin özel savaş yöntemleriyle müdahale etmesi gerekecekti. 1960'lı yıllara girerken güçlü emperyalist devletleri hedef alan halk savaşları genellikle gerilla savaşı şeklinde gelişiyordu. Tepeden tırnağa silahlı olan ABD halk savaşlarıyla bir türlü baş edemiyordu. İşte bu koşullarda ABD Başkanı Kennedy, 1962 yılında Harp Akademisi'nde yaptığı konuşmada şu stratejiyi önerdi. Dünyamız daha uzun yıllar süreceği anlaşılan yeni bir döneme girmektedir. Bu dönem Hindi-Çini tipi partizan harpleri önemi olacaktır. Bu durum tamamen yeni nitelikte strateji ve tamamen yeni cins silahlı kuvvete sahip olmamızı gerektiriyor. Bu dönemin zorunlu kıldığı yepyeni silahlı kuvvetlerin özel eğitime, özel silahlara ve teçhizata ihtiyacı vardır. Dipnot, Kennedy'nin Amerikan Harp Akademisi'nde yaptığı konuşma. Amerikan Harp Doktrinleri sayfa 356. Savunma Bakanı McNamara ise Kennedy'nin özetlediği stratejiye şu sözlerle açıklık kazandırdı. Partizan harpleri bizim harp anlayışımızda belirli değişmeler yapılmasını gerektirdi. Partizan savaşlarının cereyan ettiği bölgelerde büyük miktarda askeri birlik ve büyük çapta silahlar yerine gerilla ve kontur gerilla savaş taktik biçimlerini iyice öğrenmiş ve özel silahlarla donatılmış küçük birlikler kullanmak gerekecek. Dipnot, McNamara'nın konuşması Amerikan Harp Doktrinleri sayfa 356-357. İleride dünyanın ve Türkiye'nin başına büyük belalar açacak kontur gerilla en yetkili Amerikalıların işaretiyle gündeme geliyordu. ABD Başkanı ile Savunma Bakanı'nın açıklamalarını Rockefeller Vakfı'nın raporuyla birlikte değerlendirdiğimizde yeni stratejinin ya da kontur gerilla savaşının temel özellikleri netleşiyordu. Yeni strateji, milli kurtuluş savaşlarını bastırmayı, hoşa gitmeyen hükümetleri devirmeyi ya da mahalli akımlar tarafından köşeye sıkıştırılmış dost hükümetlere silahlı yardım sağlamayı hedeflemeliydi. Yani kontur gerilla harbinde hedef işbirlikçi iktidarın sürdürülmesidir. Bu yeni stratejide özel askeri birlikler gerilla ve kontur gerilla harp tekniklerine göre eğitilecek, gerillaya karşı kontur gerilla harbini yürütecektir. Kontur gerilla harbinde ne klasik askeri stratejiye dolayısıyla klasik ordu düzenine ne de diplomatik müdahaleye benzeyen kendine özgü ve yepyeni bir silahlı kuvvet örgütlenecektir. Klasik ordu düzeninin büyük çapta askeri birlik ve büyük çapta silah teçhizat kuralı yerine özel silahlarla donatılmış küçük birlikler kullanılacaktır. Bu birliklerin eğitimi klasik askeri birlik eğitimi gibi olmaz. Özel birlikler kontur gerilla harp teknikleriyle özel eğitimden geçirilecektir. Bu küçük birlikler çevik, çok hareketli, manevra yeteneği yüksek ve derhal müdahale özelliklerine sahip birlikler olacaktır. Böylece Kennedy'nin yeni dönem dediği bu yıllarda ABD bir yandan nükleer gücünü geliştirirken, diğer yandan partizan harbi niteliğindeki milli kurtuluş savaşlarına karşı tamamen yeni nitelikte silahlı kuvvetlerin eğitimine hız verecekti. Bu yeni kuvvetler McNamara'nın belirttiği gibi kontur gerillaydı. ABD 1960'ların başından itibaren Amerika'da ve birçok Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkesinde kontur gerilla örgütlenmesine hız verdi. Kontur gerillanın hedefi. Yukarıda Peter Parrott ve John W. Shine, Guerrillas in the 1960 başlı kitabından ABD'nin hoşuna gitmeyen, solcu veya solcu olmayan hükümetleri devirmek için gerilla taktiğini kullanabileceğini okumuştuk. Aynı kitabın bir başka yerinde kontur gerillanın amacı şöyle açıklanıyordu. Amerika'nın desteklediği hükümetin otoritesini sağlayarak düzeni kuvvetlendirmek. Rockefeller Vakfı'nın raporunda ise bu amaç çok çarpıcı sözlerle anlatılıyordu. Bizim güvenliğimizi sadece açık saldırılar tehdit etmiyor. Bu açık saldırıların yanında ondan daha tehlikeli fakat saldırı görünüşünde olmayan başka cins tehditler de vardır. Bu tehditler içeriden yapılmak istenen değiştirme ve dönüşümlerdir. Bu maskeli saldırılar bazen iç harp şeklinde, bazen ihtilalci hareket şeklinde, bazen demokratik akımlar ve reform hareketi biçimlerinde karşımıza çıkmaktadır. Bizim amacımız bu ve buna benzer akımları önlemek olmalıdır. Dipnot, Rockefeller Vakfı'nın raporları, Amerikan Harp Doktrinleri sayfa 297. ABD'ye yönelecek açık saldırılardan daha tehlikeli olan neymiş? İçeriden yapılacak değiştirme ve dönüşümler. Bunlar saldırı görünüşünde bile olmuyormuş. Hatta her zaman ihtilalci hareket şeklinde görünmez, bazen demokratik hareket ya da reform hareketi olarak ortaya çıkabilirmiş. ABD için tehlikeli olan bu dönüşümler neler olabilir? Kuşkusuz en tehlikelisi gelişmekte olan ülkelerin ABD bağımlılığını kabul etmemesidir. Milli devletlerin bağımsızlıklarına ve devlet egemenliklerine sahip çıkmasıdır. Aslında bu satırlar NATO'nun ve onun derin devleti Süper NATO'nun varlık nedeni olarak ileri sürülen Sovyet yayılmacılığını önleme hedefinin kuyruklu bir yalan olduğunu kanıtlıyor. Rapor bu dönüşümleri Sovyetler Birliği'nin maskeli saldırıları olarak göstermeye çalışmakla beraber hedef alınanın ABD'nin güvenliğini tehdit eden kurtuluş savaşları ve devrimci mücadeleler olduğu açıktır. Rapora göre ABD'nin güvenliğini tehdit eden ihtilalci hareketlerden demokratik akımlara kadar hepsi ezilmelidir. Reform hareketleri de dahil ABD'yi rahatsız edecek bütün akımlar teker teker sıralanmış. Bu açıklamadan sonra küçük Amerika iktidarlarının kontrgerillanın amacı olarak açıkladıkları komünizmle mücadelenin gerçeğin sadece bir bölümünü yansıttığı görülüyor. Bizimle dost olmayan, hoşa gitmeyen iktidarlar. ABD kendi çıkarlarını az ya da çok tehdit eden, hatta kendisiyle tam olarak işbirliği yapmayan tüm yerel akımlardan rahatsızdır. Kontrgerilla harbinin hedefi bu akımları önlemektir. ABD'nin kontrgerilla programı milli devlet gerçeğiyle taban tabana zıttır. Kontrgerilla 3. Dünya ülkelerinde milli sınırlar, milli değerler, anayasa, iç hukuk ve benzerlerini tanımaz. Kontrgerilla programı ezilen dünyada Amerikancı diktatörlüklerle uygulanır ve öyle de olmuştur. İşte 1967'de Yunanistan'da gerçekleştirilen darbeyle Amerikancı diktatörlük pekiştirildi. Bunun bir benzeri de 12 Mart 1971'de ve daha sonra 12 Eylül 1980'de Türkiye'de sahneye kondu. ABD bu darbeleri bu ülkelerde halkın mücadelesiyle sarsılan otoritesini yeniden güçlendirmek için gerçekleştirmişti. Türkiye'de kontrgerilla sözcüğünün ve bu örgütün faaliyetlerinin 12 Mart'tan sonra ortaya çıkması rastlantı değildir. Kontrgerillacıların eğitimi. Bu ilerici ve devrimci akımlar nasıl önlenecekti? Amerikalı kontrgerilla uzmanları bunu da açık bir şekilde belirttiler. Dolaylı saldırıları önlemek için politik, ekonomik ve askeri bir dizi yardımlar yapılmalıdır. Askeri yardımların ilk hedefi mahalli silahlı kuvvetlerin eğitimi ve silah donanımı olmalı. Mahalli kuvvetlerin eğitimi partizan savaş ve taktikleriyle karşıt savaş taktiklerinin öğretilmesi esasına oturtulmalı. Bununla beraber pratikte görüldüğü gibi sadece mahalli kuvvetlere bel bağlanamaz. Amerikan silahlı kuvvetlerinin de bu harplere katılması gerekmektedir. Mahalli kuvvetlerin bütün komuta ve idari organları Amerika uzmanları tarafından kontrol edilmeli, fakat bu kontrol işleri o ülke kamuoyundan gizli tutulmalı. Dipnot: G. Snyder, Defense and Deference, Indirect Aggression bölümü, sayfa 231-238, Amerikan Harp Doktrinleri, sayfa 311. Mahalli kuvvetlerin bütün idari organları Amerikalı uzmanlar tarafından kontrol edilmeli. İşte yukarıda kontrgerillanın hedefi Amerikancı diktatörlüktür diye altını çizdiğimiz gerçek kendi belgelerinde böyle itiraf edilmektedir. Türkiye'de bir dönem kontrgerillanın merkezi olarak bilinen Özel Harp Dairesi 1965'te kurulduktan sonra uzun yıllar Amerikan Yardım Heyeti CUSMAT ile aynı binada faaliyet gösterdi. Amerikalı uzmanlar yerli kontrgerillacıları eğittiklerini ve denetlediklerini kamuoyundan gizlemek ihtiyacını bile duymadılar. Hem sadece Özel Harp ailesini değil, bütün önemli devlet kurumlarını ve bakanlıkları denetlemek üzere Amerikalı uzmanlar Türkiye'ye üşüştüler. Yukarıdaki satırlar yurdumuzda harfiyen uygulandı. Kontrgerillacıların ceplerinde el kitabı olarak gezdirdikleri Amerikan ordusuna ait bir belgede talimat niteliğinde şu sözler dahi yer almaktaydı: kendi personelimizi ve yardımda bulunduğumuz ülkelerin personelini yetiştirmek için bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır. NATO müttefiklerimizle müştereken komünist tecavüzüne maruz ülkelerde ülkemizdekine benzer enstitüler veya özel harp kolejleri kurulmalıdır. Dipnot: Franklin A. Lindsay, Unconventional Warfare, Gayri Nizami Harp, sayfa 11-12. ABD 1963-64 yıllardan itibaren yabancı ülkelerdeki kontrgerilla eğitimine ve örgütlenmesine hız verdi. ABD'ye bağımlı ülkelerden çok sayıda subay ve güvenlik görevlisi Amerika'da çeşitli okullarda eğitim gördüler. Ayrıca Amerikalı uzmanlar da bu ülkelerde yerli personelin eğitimine giriştiler. Amerikan Merkezi Haber Alma Servisi CIA, kontrgerillacıların eğitiminde ve örgütlenmesinde en önemli rolü oynadı. Amerika Başkanı Johnson 1964 yılında şu anda 49 ülkede iç savaşın en gelişmiş tekniklerini güvenlik kuvvetlerine öğreten 344 ekibimiz çalışıyor derken Türkiye'de kontrgerilla eğitimi çoktan başlamış bulunuyordu. Dipnot: yabancı uzmanların Türk kontrgerillacılarını eğitmesi konusunda sayısız örnek vardır. Bunlardan biri 12 Mart döneminde basına yansımıştı. 12 Mart muhtırası verildikten sonra Türkiye'ye gelen Güney Koreli kontrgerilla uzmanları Türkiye'li meslektaşlarına ders verdiler. Böylece Kore Savaşı'ndaki hizmetlerinden dolayı Türkiye'deki Amerikancılara olan vefa borçlarını yerine getiriyorlardı. Kontrgerilla'nın eğitimi konusunda ikinci örnek Aydınlık Gazetesi'nin 26 Temmuz 1978 tarihli sayısında yayımlandı. Üçüncü cildimizde yer alan bu örnekte iki CIA ajanının Türkiye'de MİT mensuplarına ve jandarma subaylarına sabotaj dersi verdiği belirtiliyordu. Dersler 1976 yılı yaz aylarında Ankara Jandarma Subay Hazırlık ve Sınıf Okulu'nda verilmişti. Dersler birkaç hafta sürmüş, eğitim sırasında okulun yanındaki alana çeşitli patlayıcı maddeler atılmıştı. Başka bir örnek ise Vietnam'da savaşan Amerikan Yeşil Berelilerinin 1968-1971 yıllarında Türkiye'de yaptıkları eğitimdir. 14 Ağustos 1978 tarihli Aydınlık'ta yer alan habere göre ABD askerlerinin eğitim yaptığı yer Özel Harp Dairesi'ne bağlı özel birliğin üs olarak kullandığı Bolu Dağcılık Okulu'ydu. Yeşil Berelilerin eğitiminde Özel Harp Dairesi'nin özel filosu da görev aldı. Eğitimin amacı bir yandan Amerikalı askerlerin Vietnam'a gitmeden önce Türkiye dağlarında son hazırlıklarını yapmaları, diğer yandan da Türkiye'yi kontrgerillacıların Vietnam tipi bir milli kurtuluş savaşını bastırmak için yetiştirilmeleriydi. Yabancı ülkelerden gelen kontrgerillacılar Amerika'da belli başlı iki okulda eğitim gördüler. Bunlardan biri Fort Bragg'dır, diğeri ise Panama'da bulunuyordu. Adı Fort Sherman Okulu'ydu. Ayrıca Napoli'deki NATO Savunma Koleji'nde de kontrgerilla eğitimi yapıldı. Fort Braga'da general düzeyindeki subaylar eğitildi. Bu okulda sadece 1963 yılında çeşitli sömürge ve yarı sömürgelerden gelen 82 general eğitim gördü. Panama'daki okulda ise generalin altındaki çeşitli rütbelerden subaylar eğitildi. Burada her yıl ortalama 1400 civarında subay eğitimden geçti. Bu okullardan başka Washington Polis Akademisi'nde de çeşitli ülkelerden gelen polis şefleri, iç savaş teknikleri ve kontrgerilla konusunda yetiştirildiler. 1964-67 yılları arasında 87 ülkeden gelen 5000 polis yetkilisi bu okulda eğitim gördüler. Almanya'da bulunan ve Washington Polis Akademisi'nin kontrolünde olan başka bir okul ise kontrgerilla harekatında önemli yeri olan jandarma komandolarının eğitimini sağlıyordu. Bütün bu okullar CIA'nın kontrolü altında eğitim yaptılar. CIA Türkiye'den gelip de Amerika'da eğitim gören çok sayıda subay, polis yetkilisi ve MİT mensubuyla ilişki kurdu. CIA'nın hizmetine giren bu unsurlar 12 Mart'tan sonraki operasyonlarda ön planda yer aldılar. Öte yandan CIA eğittiği ve hizmetine aldığı bu türden ajanları kendi istihbarat hizmetinde de kullandı. CIA ajanlarının bir kısmı hala kontrgerilla içinde yer almakta ve eylemlerine devam etmektedir. Dipnot. 12 Mart döneminde Faik Türü'nün kontrgerilla karargahında görev yapan MİT mensubu Hiram Abbas ve polis şefi Şükrü Balcı, CIA'nın okullarında eğitim görmüşlerdi. Aydınlık gazetesinin kontrgerilla yayını sırasında kendilerine genç subaylar adını veren bir grup, gazeteyi CIA ajanlığıyla suçlayan gizli bildiriler çıkarttı. Kontrgerillacılar CIA ile gizli ilişkiler açığa çıktıkça, Aydınlık yayınını önlemek için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Yılların Amerikan işbirlikçilerinin Aydınlığı CIA ajanlığıyla suçlamaya kalkması, Amerika'nın ve istihbarat örgütünün Türkiye'de ne kadar teşhir olduğunu gösteriyordu. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 58.